Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızda, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda hakikaten çok önemli bir konuyu, Peygamber Efendimizin beşeri ve nebevi yönünü, yani hem bizler gibi insan olması sebebiyle beşeri yani insani ama aynı zamanda Allah Teala tarafından seçilip bu dünyaya son peygamber olarak gönderilmesi dolayısıyla nebevi yani peygamber yönünü, sözün özü, bütün dikkat ve yeteneğimizi kullanarak bir insan ve bir peygamber olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmaya gayret edeceğiz dilimizin döndüğünce. Öncelikle şunu ifade edelim. Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirlerine sünnet denir. Biraz açmamız gerekirse Peygamberimizin sözleri, yaptıkları ve Peygamber Efendimizin yanında yapıldığında karşı çıkmayıp onayladıklarına biz sünnet diyoruz. Sünnet, dinimizin Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci kaynağıdır. İslam'ın pek çok hükmü sünnetle tamamlanmıştır. Hazreti Peygamber'in mukaddes sünnetleri denildiğinde onun mübarek lisanından dökülen nurlu cümleler, icra ettiği işler ve insanlık alemine sergilediği örnek ahlakı kastedilmektedir. Sünnetin gereğine göre amel etmek hepimiz üzerine bir görevdir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hitaben Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Evet, Ali İmran Suresi 31. ayette. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurulmakta. Bir sonraki ayet-i kerimede de Peygamberimize itaat, Allah'a itaat ile birlikte zikredilmektedir. Ayetlerden de anlaşılmaktadır ki biz Müslümanlar için Hazreti Peygamber'in sünnetine tabi olmak bir tercih meselesi değil, Müslüman olmamızın bir gereği. Kalem suresinde sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet-i kerime. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin ifadeleriyle övülen Hazreti Peygamber, bütün insanlar için Allah yoluna çağıran bir davetçi ve yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Men etani fekad eta'allah ve men asani fekad asa'allah. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. İşte Hazreti Peygamber'in sünneti denildiğinde bunu asla unutmamalıyız. Onun dünyayı teşrifleri Allah'ın bizler için bir lütfudur. Onun doğumu insanlık tarihi için bir dönüm noktasıdır. Doğum günü Mevlid Kandili olarak her zaman ihya edilmiş, son 26 yıldır da bu kutlu geleneğe, bu köklü geleneğe Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde yeni bir halka daha ilave edilerek Peygamberimizin doğumuna tekabül eden hafta kutlu doğum haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Önümüzdeki hafta Salı gününden başlanmak üzere onun dünyayı şereflendirmesi onuruna kutlu doğum haftasını idrak edeceğiz. Kutlu doğum haftası Peygamber Efendimiz'e olan sevgimizin tazelendiği bir haftadır. Bu vesileyle ifade etmek isteriz ki Peygamberimizin doğumunu anmak, kasideler, ilahiler okuyup kandil simitleri dağıtmaktan ibaret olmamalıdır. Onun doğumunu anmaktan asıl gaye evrensel olan peygamberliğini ve insanlığa sunduğu değerleri öğrenip hayatımıza tatbike çalışmak olmalıdır. Kutlu doğum haftası Peygamberimize karşı göstermemiz gereken hürmet ve muhabbetimizin yeniden gözden geçirildiği, daha önce bilmediğimiz bir sünnetinin öğrenilip uygulandığı günler olarak anlaşılmadığı müddetçe sıradan bir doğum günü kutlamasından öteye geçemeyecek. Bu hafta vesilesiyle ona bağlılığımızı tazelemek bizler için ne yüce bir şeref ve ne büyük bir saadet. Salat ve selam doğuşuyla gönül dünyamızı kandiller gibi aydınlatan Peygamberimize, âline ve ashabına olsun. Kutlu doğum haftanız hayırlı olsun, mübarek olsun. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocamız bugün Fil, Kureyş, Maun ve Kevser surelerini okuyacak. Ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدْعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
دكتور إلهامي أيرانجو ile gönül sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken, öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beşeri ve nebevi yönünü ele alacağımız sohbetimin başında şunları özellikle hatırlatmak isteriz. Allah Resulü'nün beşeri yaşantısını nebevi duruşundan ayırma imkanı yok gibidir. Örneğin, öfkelense de ağzından haktan başka bir söz çıkmaz Peygamber Efendimizin. İnsanlık haliyle aksırdığında insanlara aksırmanın adabını, yemek yediğinde yemek yemenin, içme su içmenin kurallarını ya da sabah uyuyakaldığında namazın kazasını öğretiyordu bizlere. Yani onun her yapıp ettiği bir hikmete, bir sebebe binaen meydana geliyordu. Onun beşer bir peygamber olarak gönderilmesindeki hikmet tam da buydu. Öyle ya, yemeyen, içmeyen, uyumayan bir peygamber bütün bu özelliklere sahip insanlara nasıl örnek olabilirdi? Hele hele ölümü ve ötesini ölümlü bir peygamberden daha güzel kim anlatabilirdi? Allah elçi olarak insanlara bir melek ya da insan olmayan herhangi bir varlığı göndermemiş olsaydı, onlar gibi yaşayan bir beşeri seçmemiş olsaydı insanlar onu nasıl örnek alacaklardı? Önceki peygamberler gibi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de gönderildiği toplumun içinden seçilmişti. Çünkü onun getirdiği din bireysel ve toplumsal hayatın her alanına ilişkin mesajlar taşımakta ve o da bu mesajları hem anlatarak hem de bizatihi kendisi yaşayarak insanlara ulaştırmaktaydı. Bu bakımdan onlarla aynı dili konuşan, aynı hayatı paylaşan, aynı ruhi ve bedeni ihtiyaçlara sahip olan bir peygamber örnek olabilirdi insanoğluna. O öylesine bir örnekti ki toplumun her kesimi onda bir örneklik bulabilmişti. O ev içinde bir aile reisi, bir eş ve bir babaydı. Toplum içinde bir arkadaş ya da bir komşuydu. Pazarda müşteri, sokakta halktan biri gibiydi. O aynı zamanda bir peygamberdi ve her işinde insanlara örnekti. O ne sadece bir beşerdi ne de yalnızca peygamberdi. o Kur'an'da ifade edildiği gibi beşer rasul, yani insan ve peygamberdi. Kendinden önce gönderilen peygamberler gibi hem beşerdi hem rasuldü. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in minberden şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abartarak göklere çıkardıkları gibi sakın sizler de beni methetmede aşırı gitmeyin. Fe innema ene abdu fequlu Abdullahi ve Resulü. Şüphesiz ki ben ancak Allah'ın kuluyum. Dolayısıyla bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyurmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin vefatı ashabını derin bir hüzne boğmuştu. Hazreti Peygamber'in vefatı ashabı öylesine etkilemişti ki Hazreti Ömer gibi metanetli birisi bile adeta Şirazeden çıkmış, son derece asabileşmişti. Canından çok sevdiği peygamberin aralarından ayrılışına şaşıran ve çaresizlik içerisinde kalan Hazreti Ömer, Resulullah ölmedi diye haykırıyordu. Aslında bu onun şok haliyle söylediği ifadelerden başka bir şey değildi. Bu acı haberi alan Hazreti Ebubekir doğruca Peygamber Efendimizin hanesine gitmişti. Onun yüzündeki örtüyü kaldırarak gözlerinin arasını öptü ve "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sağlığında da güzeldin, ölü olarak da güzel ve tertemizsin" dedi. Sonra dışarıya çıktı ve "Sakin ol" diyerek Hazreti Ömer'i uyardı. Sonra da "Orada bulunanlara dikkat edin. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah diridir, asla ölmez" dedikten sonra "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler" ayetini ve "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle yaparsa Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır" mealindeki ayeti okudu. Hazreti Ebubekir'in bu sözlerinden sonra insanlar hıçkırarak ağlamaya başladılar. Sahabe öyle şaşkınlık içindeydi ki bu ayeti Hazreti Ebubekir okuyana kadar Allah'ın böyle bir ayet indirdiğini sanki unutmuş gibiydiler. Artık herkes bu ayeti okumaya başlamıştı. Biliyorlardı elbette bu ayeti. Allah Resulü'nün ölümünü o ana kadar kabullenemeyen Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'i dinleyince gerçekle yüz yüze gelmiş, dizleri dermansız kalmıştı. Hazreti Ömer'le birlikte sahabenin yüzleştiği bu en büyük acı, bilinen bir hakikati çarpıcı bir biçimde yeniden hatırlatmıştı onlara. Peygamber Efendimiz de bir insandı. Allah'tan vahiy alıyordu ama neticede o aynı zamanda bir beşer, yani insandı. Doğan her fani gibi o da vefat etti. Baki kalansa Allah ve onun diniydi. Hazreti Ebubekir'in okuduğu ayetle hatırlattığı da işte buydu insanlara. Değerli dinleyicilerimiz, sahabiler Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine teessürlerinden çok iyi bildikleri Hazreti Ebubekir'in okuduğu ayetleri duygu yoğunluğundan dolayı sanki ilk defa duymuş gibiydiler. Oysa Hazreti Peygamber'in doğumuna tanık olanlar da vardı içlerinde. Onunla çocukluk arkadaşı olanlar da vardı. O aralarında bir ömür geçirmiş, Allah'ın takdir ettiği eceli geldiğinde de aralarından ayrılıp gitmişti. Allah'ın son elçisinin hayatı ve ölümü Hazreti Peygamber'i normal bir insandan farklı gören müşrik algısına bir reddiyeydi aslında. Hazreti Peygamber'e "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin altından yapılmış bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana inanmayacağız diyen bu insanlara Yüce Allah, Rabbimi tenzih ederim, ben sadece insan bir elçiyim diye cevap vermesini emretmişti Peygamberimize İsra suresi 90 ila 93. ayet-i kerimeleriyle. Geçmiş peygamberleri sadece mucizeleriyle hatırlayan cahiliye toplumu, kendi işlerinden çıkan, kendileri gibi yaşayan ve insani ihtiyaçları olan bir peygamberi inkara yönelmişler. Bu ne biçim peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor demişlerdi. Onların bu yanlış peygamber algısı, Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yer, çarşılarda dolaşırlardı şeklinde düzeltiliyordu Furkan suresi 20. ayette. Ve ilahi uyarının bir insan aracılığıyla olmasının murad edildiği bildiriliyordu. Peygamber Efendimizin beşer üstü yahut melek gibi bir varlık olması gerektiğini düşünen inkarcılar, insan bir peygamberin gelişine karşı çıkıyor, inkar gerekçelerini Allah Resulü'nün beşer yani insan oluşuna dayandırıyorlardı. Kur'an ise bunu reddetmiş, aksine ısrarla onun insan olduğunu vurgulamıştı. Yüce Allah onlara cevaben de ki, yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, yeryüzündekiler öyle ya melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik buyurulmuştu İsra suresi 95. ayette. Değerli dinleyicilerimiz, bütün bu ikaz ve hatırlatmalar yanlış bir peygamber algısının önüne geçmek için yapılıyordu. Ebu Risme isimli sahabinin Hazreti Peygamber ile ilk karşılaşması bu yerleşik algının tesirinin hangi boyutlara ulaştığını açıkça ortaya koymaktaydı. Diyordu ki Ebu Risme, babamla birlikte Resulullah'ın yanına gittik. Onu gördüğümde babam bu kimdir biliyor musun dedi. Hayır dedim. Bunun üzerine babam Allah'ın elçisi Muhammed'dir dedi. Babamın bu sözü üzerine şaşırıp öylece kala kaldım. Çünkü ben Allah'ın elçisini insanlara benzemeyen farklı bir şey olarak hayal ederdim demişti Ebu Risme. Ebu Risme'nin zannettiği gibi Allah Resulü çevresindeki insanlardan farklı bir görünüşe sahip değildi. Evet, her haliyle etrafındakiler için en güzel örnekti. Ve her tavrı diğerlerinden daha nezih ve vakurdu. Ancak hiçbir zaman kendisini ashabından ayrı tutmaz, bir peygamber ve toplumun lideri olmasına rağmen insanlarla arasında herhangi bir mesafe koymaz. Onlara hiçbir zaman yukarıdan bakmazdı Peygamber Efendimiz. Ne kıyafeti, ne oturup kalkması, ne de hareketleri farklıydı. Halkın toplu merasimlerinde, düğünlerde, yemeklerde bulunmayı severdi. Bir kurban bayramı günü bayram namazı kılınmış ve ortaya yemek getirilmişti. Resulullah da onlarla birlikte bulunuyordu. Hazreti Peygamber'e bunu yakıştıramamış olmalı ki bir bedevi yani çölden gelen bir Arap, bu da neyin nesi diye şaşkınlığını dile getirdi. Onun bu sözüne karşı Peygamber Efendimiz, şüphesiz ki Allah beni mütevazı bir kul olarak yarattı, zorba biri değil cevabını veriyordu. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle ashabtan herhangi bir aile reisi evinde ne yapıyorsa o da aynısını yapardı. Peygamber Efendimiz kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Hazreti Peygamber'i çocuklarla şakalaşırken, torunlarını gezdirirken, gençlerin problemlerini dinlerken, alışveriş yaparken görmek mümkündü. Cabir bin Semure'ye peygamberimizle birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet edip etmedikleri sorulunca o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşur, eski dönemlerde yaşadıklarını anar ve gülerler. O da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz insanların arasında onlardan biri olarak yaşamıştı. Herkes gibi o da hüzünlenir ve elbette öfkelenirdi. Peygamber olmasına rağmen daima Allah'a şükreden bir kul olma arzusu içindeydi. İbadet aşkıyla uzun süre namaz kılmaktan dolayı ayaklarının şiştiği dahi olmuştu. Bununla birlikte şunu da altını çizmemiz gerekir. Sahabeden Abdullah bin Amr ezberlemek amacıyla Hazreti Peygamber'den işittiği her sözü yazmaktaydı Abdullah bin Amr. Sahabeden bazıları sen Resulullah'tan işittiğin her şeyi yazıyorsun. Halbuki Resulullah da nihayetinde bir insan, hoşnut iken konuştuğu gibi öfkeliyken de konuşur diyerek onu uyarma ihtiyacı hissetmişlerdi. Abdullah bu uyarıları peygamberimize iletince parmağıyla Peygamber Efendimiz ağzını işaret ederek şöyle demişti. Sen yazmaya devam et. Yemin ederim ki buradan yani benim ağzımdan doğru sözden başkası çıkmaz buyuruyordu Peygamber Efendimiz. Onun bu tavrı insani yönünün nebevi yönüne, peygamber yönüne asla zarar vermediğinin bir ifadesiydi. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethi için Medine'den yola çıkmış, yolda müttefik kabilelerin de katılımıyla yaklaşık 10 bin kişiye ulaşan ihtişamlı bir orduyla Mekke'ye doğru ilerliyordu. İslam ordusunun yola çıktığı haberi Mekke'ye ulaşınca Mekke'nin ileri gelenleri Mekke'ye doğru gelen ordu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Mekke dışına Müslümanların geldiği güzergaha doğru yola çıkmışlardı. Resulullah Efendimiz Mekke'ye çok yakın bir mesafede olan Merruz Zehran Vadisi'ne gelip yerleştiklerinde her askere ayrı ayrı ateş yakmasını emretmiş. Böylece bu manzara karşısında Mekkelerin gözlerini yıldırmayı ve tabii böylece de Mekke'ye savaşsız olarak çarpışma yapılmadan girilmesini arzu ediyordu. İstediği gibi de olmuştu elhamdülillah. Bu arada Mekke dışına Müslümanların durumlarını araştırma, Mekke'nin dışında Müslümanların durumlarını araştıran Ebu Süfyan ve yanındakiler gördükleri bu muhteşem manzara karşısında paniklemiş, Müslümanlar tarafından fark edilerek yakalanmış ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmişlerdi. Peygamber Efendimiz Ebu Süfyan'ın İslam ordusunun ihtişamını seyretmesi için Abbas'a onu ordunun geçeceği yola götürmesini istedi. Bunun üzerine Hazreti Abbas, Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahatça görebilecekleri bir yere gittiler. Ashabın Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına şahit olan Ebu Süfyan, vallahi saltanatı çok büyükmüş diyerek hayretini dile getiriyordu. Hazreti Abbas ise ona hayır, bu bir saltanat değil, nübüvvettir, peygamberliktir karşılığını veriyordu. Ebu Süfyan'ın saltanat olarak gördüğü bu nimeti Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas nübüvvet olarak, peygamberlik olarak niteliyordu. Çünkü karşılarındaki bu tablo ne bireysel bir çaba ile elde edilebilirdi ne de saltanat ile. Evet, o bir nebiydi. Peygamber Efendimiz Allah Teala tarafından nübüvvet ile görevlendirilmişti. Nübüvvet görevini her peygamber gibi hakkı ile yerine getirmiş, peygamberlik görevini kendisine verilen Yüce Allah ona her türlü desteği vermiş ve sonuçta ortaya böyle bir muhteşem manzara çıkmıştı. Nübüvvet sebebiyle doğup büyüdüğü şehirden çıkarılmış iken yine peygamberliği sayesinde kısa sürede güçlenmiş ve Mekke'yi fethetmeye gelmişti Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, yalnızca Allah'ın seçtiği sevgili kullarına nasip olan, yalnızca Allah'ın seçtiği sevgili kullarına nasip olan, istemekle elde edilemeyecek, istemekle asla elde edilemeyecek olan peygamberlik nimetiyle görevlendirilen Hazreti Peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilmişti. İşte bu rahmetin ilk tezahürü oluşturduğu bu inançlı toplumda açık bir şekilde görülüyordu. Cahiliye karanlığından çıkardığı ashabını faziletli bir toplum haline getirmiş bir şekilde Mekke'ye 8 yıl sonra geri dönüyordu. Bunu gören müşrikler ise hayretler içerisinde kalıyorlardı. Hazreti Peygamber Allah'ın elçisi olmakla birlikte aynı zamanda bir beşerdi, insandı. O Mekkeli müşriklerin görmek istedikleri gibi bir melek de değildi. İddia ettikleri gibi asla bir kahin de, bir şair de değildi onların isnat ettikleri gibi. O bir beşer olmakla birlikte aynı zamanda Rabbinden vahiy alan bir peygamberdi. Vahiy alması Hazreti Peygamber'i diğer insanlardan ayıran en önemli üstün özelliğiydi. Peygamber Efendimiz Allah'ın kulları arasından seçtiği son peygamberdi aynı zamanda. Ondan sonra asla bir peygamber daha gelmeyecekti. Peygamberimizin nübüvvet görevi diğer peygamberler gibi sadece göndermiş olduğu toplum ile de sınırlı değildi. Yüce Rabbimiz onu bütün insanlara göndermişti. Bu sebeple ona Kur'an gibi kıyamete kadar kalacak olan eşsiz bir kitap vahyolunmuştu. Peygamber Efendimiz bu konuda bütün peygamberlere kendi dönemlerindeki insanların inanacakları mucizeler verilmiştir. Bana verilen mucize ise Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır. Bunun için kıyamet gününde ben en çok bağlısı bulunan peygamber olacağımı ümit ediyorum buyurarak peygamberliğinin bu yönüne işaret ediyordu. Allah'ın gözetimi ve himayesi altında risalet görevini yürüten Peygamber Efendimiz, müşriklerle olan mücadelesinde birçok ilahi, evet Allah tarafından yardımı somut bir şekilde görmüştü. Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi, Huneyn gazvesi ve müşrikler ile olan diğer muharebelerde, kimi zaman görünmeyen meleklerden oluşan ordular ile, kimi zaman Allah tarafından Hendek gazvesinde olduğu gibi Peygamber Efendimiz'e yardımcı olarak estirilen bir rüzgar vasıtasıyla, yeri geldiğinde düşmanın kalbine korku düşmesiyle veya Müslümanlara düşmanın sayısını az göstererek Allah Teala cesaretlendirmek suretiyle, bazen de sağında solunda onu koruyan beyaz elbiseli gözle görülen meleklerden oluşan ordular şeklinde ilahi yardımlara mazhar olmuştu Peygamber Efendimiz. Ona iman edenler iki cihan saadetine mazhar olacaklar. İki cihan saadetini yaşayacaklar. Hem dünyada huzurlu, mutlu, hem ahirette ebedi kurtuluşa nail olacaklar. Yani hem bu dünyada hem de ahiret saadetine nail olacaklar. Ona itaat etmeyenler ise dünya ve ahirette mutluluğa erişemeyeceklerdir. Peygamber Efendimiz ümmetinden kendisine itaat eden herkesin cennete gireceğini ashabına müjdelemekte. Muhammed'in canı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki biri beni işitip de getirdiğim dine inanmazsa, muhakkak cehennemliklerden olur buyurarak kendisine itaat etmeyenlerin kötü akıbetini haber vermiştir. Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisiyle göndermiş olduğu hidayeti yağmura benzetiyordu. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzünde yağan çok miktarda yağmura benzer. O yağmur suları bazen verimli topraklara iner. O toprak yağmur sularını emer de bol miktarda otlar ve çayırlar bitirir. Bazen de o yağmur çorak topraklara yağar. O da suyu tutar, böylece Allah onunla insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de insan hem de hayvanlarını sularlar, hem de ziraat yaparlar. Bu yağmurdan bir kısmı da kayalık, sert bir toprağa yağar. O toprak ne üzerinde su tutar ne de herhangi bir ot bitirir. Allah'ın dinini anlayıp da benimle gönderdiği hidayet ve ilmi duyduğu halde kibrinden başını bile kaldırmayan ve benimle gönderilen Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimse işte buna benzer. Yağmur tutmayan kayalık yere, kaya gibi sert toprağa benzer buyuruyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kayalık, su tutmayan sert toprak misali. Hidayeti duyduktan sonra, buna şahit olduktan, gerçeği öğrendikten sonra yüz çevirmekten Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Bizi bu aleme son elçi olarak gönderdiği peygamberine layık ümmet olma şerefine nail eylesin. Bizi ona ümmet kılan Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz bizi bu dünyada Efendimizin sünnetinden, ahirette de şefaatinden mahrum eyleme. Rabbimiz sonumuzu hayırlı eyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla programımızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arası ile soluklanalım. Sami Özer'den Ya Resul Selam Aleyk ilahisini dinleyelim. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. İlk sorumuz oldukça güncel bir soru. Hocam, nazardan nasıl korunulur? Nazar duası var mıdır? Diyor dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirdikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresi 51-51. Ayet-i Kerime'de inkar edenler Kur'an'ı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz nazar haktır, el-ayn hak, nazar haktır buyurmuş ve yüzünde sarılık gördüğü biri için bunun için dua edin çünkü kendisinde nazar var demiştir. Resulullah'ın nazar değmesine karşı muavvizeteyn yani Felak ve Nas sureleri Kul e'udhu bi Rabbil Felak ve Kul e'udhu bi Rabbin Nas surelerini okudu. Ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir. Bunların yanında sihire, büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayrıca torunları Hasan ve Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu. Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kerimelerini ısmarlarım. Bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kerimelerini ısmarlarım. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim hoşuna giden bir şey görür de maşallahü la kuvvete illa billah derse ona hiçbir şey zarar vermez buyurmuşlardır. Maşallahü la kuvvete illa billah. Bir başka soruyla devam edelim. İstiğfar duası nedir hocam diye soruyor bir dinleyicimiz. İstiğfar, işlenilen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmektir. Günahlardan, hatalardan dolayı Allah'tan bağış dilemektir istiğfar. Kur'an-ı Kerim'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tevbe istiğfarda bulunanlar övülmektedir. Kaynaklarda istiğfar duası adında özel bir dua yoktur. Ancak içeriği bakımından, muhtevası bakımından istiğfar anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarın en güzel diye nitelendirdiği dua şöyledir. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yok. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vaadin üzerine bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz. Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır. Tekraren ifade ederim ki kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası istiğfardır. Rabbim yaptığımız bütün hayırlı dualarınızı kabul buyursun inşallah. Bir başka dinleyicimiz Kur'an'da geçen dua ayetlerinin mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz diyor. Kur'an'da geçen dua ayetleri. Ayet ve hadislerde dua teşvik edilmiştir. Özellikle bunu ifade etmek isteriz. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, size cevap vereyim. Ud'uni istecib lekum. Bana dua edin, size cevap vereyim. Duanızı kabul edeyim. Bir başka ayet-i kerimede kullarım sana beni sorunca haber ver ki ben şüphesiz onlara yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurur. Allah katında duadan daha üstün bir şey yoktur. Allah katında duadan daha üstün bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili ayetlere geniş bir yer verilmiştir. 200 kadar ayet Kur'an'da doğrudan doğuya dua konusundadır. Ayrıca tevbe, istiğfar gibi kulun Allah'a yönelişini ve ondan dileklerini ifade eden çok sayıda ayet de geniş anlamda dua ile alakalıdır. Konuyla ilgili ayetlerin bir kısmında insanların Allah'a dua etmeleri emredilmiş, duanın usul, adab ve tesirleri üzerinde durulmuştur. Bazı ayetlerde şartlarına riayet edilmeyerek yapılan duanın kabul görmeyeceği ifade edilir. Bazı sure ve ayetler örnek dua metinleri mahiyetindedir adeta. Özellikle ifade etmek isterim. Fatiha suresi buna güzel bir örnektir. İşte en büyük duadır Fatiha suresi. Bakara suresinin 201. ayetinde geçen "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru" mealindeki dua Fatiha'dan sonra en çok okunan dua olmuştur. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Ali İmran suresinin 8 ve 9, 16, 53, 191 ila 194. ayetleriyle Furkan suresinin 74. ayetinin de dua niyetiyle okulduğu görülmektedir. İbrahim suresinde Hazreti İbrahim'in duasını ihtiva eden 35 ila 41. ayetler ve özellikle "Rabbim, hesap günü gelip çattığında beni, annemi, babamı ve müminleri bağışlama" halindeki 41. ayet sık sık edilen dua ayetleridir. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yegumul hesab. Taha suresinde Hazreti Musa'nın duası özellikle kısa, canlı, ahenkli, etkili cümleleriyle Kur'an'ın en güzel dua örneklerindendir. Bu ayetlerde "Rabbim, yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz, sözüm ki sözümü anlasınlar" diye dua edilmektedir. "Rabbişrahli sadri" "Rabbim, yüreğime genişlik ver" ve "yessirli emri" "işimi kolaylaştır" "vahlul ugdeten min lisani" "dilimin bağını çöz" "yefkahu kavli" "sözümü anlasınlar". Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Eyyub'e nispet edilen dua cümleleri ayrı bir üslup taşır. Bu ayetlerde Hazreti Eyyub'un son derece ağır bir hastalığa ve musibetlere maruz kalmasına rağmen dualarında Allah'tan istekte bulunmadığı, sadece durumunu arz etmekle yetindiği görülür. "Rabbim, yaptığınız bütün ibadet, taat ve dualarınızı kabul buyursun inşallah." Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Baykal Alavant'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi sizleri Halil Necipoğlu ile birlikte baş başa bırakmak istiyoruz. Halil Necipoğlu ilahisinde Halik diyecek. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Ben mahlukum, her an yaratılır. bir kulum. Sen ah seni halettim, keremine amadeyim. Kulluğuna kabul eyle beni, ben aciz bir kulum. Sen ah seni halettim, keremine sen Halık'sın, her zaman yaratıyorsun. Beni bir damla sudan yaratan sensin. Sen her şeyi kudret elinde tutarsın. Ben mahlukum, her an yaratıyorum. Sen Halık'sın, her zaman yaratıyorsun. Ben aciz bir kulum, sen ah seni Halık'sın. Keremine amadeyim, kulluğuna kabul eyle beni. Ben aciz bir kulum, sen ah seni Halık'sın. Keremine
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.